Merhabalar herkese. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Bugün Hande ya da Murat yok. Rahatsızlar kendileri. Bugün bir konuğumuz var. Ferruh Tunç. Kendisine hoş geldin diyoruz.
Hoş bulduk.
Ferruh Bey'i tanımayanlar için söyleyeyim. Kendisi uzun yılların maliyecisi, profesyonel yönetici. Aynı zamanda şu anda da KPMG Türkiye'nin başkanı. Kendisiyle bir miktar özel sektörü konuşacağız. Özel sektör ve şeffaflık ilişkileri genel çerçevesi üzerinden konuşacağız. Ferruh Bey'in işte çeşitli yıllar hem kamuda hem de sonra özel sektörde uzun deneyimleri oldu. O yüzden bunu kendisiyle konuşmanın en uygun isimlerden biri olduğunu düşündük. Ferruh Bey, şimdi genel çerçevede başlayacağız özel sektör şeffaflık şeklinde ama sonra da özel sektörümüz nasıl bir süreç geçiriyor? Hani bir takım önemli gelişmeler var aslında, hem dünyada var hem Türkiye'de var ama yani Türkiye perspektifinden biraz da bakmak isteriz. Siz bir genel girişle nasıl başlamak istersiniz?
Ha, genel deyince genellikle güçlük çekilir. Özel sektör ve şeffaflık çünkü oldukça geniş bir konu ama bir yerden başlamamız lazım. Şeffaflık bir kavram, bir gereklilik, bir ihtiyaç olarak hem sosyal hem ekonomik hayatımızda Türkiye'de son yıllarda geçmişe göre biraz daha konuşulur oldu ama gündeme tam oturdu diyemeyiz sanıyorum. Sizinle Şeffaflık Derneği'nde beraber bu konuları konuşuyoruz. Bizde şeffaflık galiba bugünlerde Bodrum'da kim ne yapıyor konusunda bayağı başarılı bir şekilde uygulanıyor gazeteciler.
Öyle anlaşılabiliyor da tabii.
Tarafından evet. Ama pornografiyle şeffaflığı pek ayırt edemiyoruz. Şeffaf değiliz ama izlemeyi çok seviyoruz.
Evet, öyle doğru.
Özel sektör aslında kurumsallaşmasına paralel olarak şeffaflığı da gündemine alıyor. Aslına bakarsanız daha çok kurumsallaşma sözcüğüyle yan yana, kurumsal yönetişimle yan yana sıkça bu kavramdan söz ediliyor. Çünkü kurumsal yönetişim ilkeleri arasında da bu yer alıyor. Yer almasının da sanıyorum son dönemlerde uluslararası mali krizle bir ilgisi var.
Geçmişe
oranla daha çok bundan söz ediyor olmamız.
Yani aslında herkes öğreniyor galiba. Yani özel sektörde yani bir takım acı tecrübelerden yola çıkarak da öğreniyor. Önce bir skandallar oldu. Özellikle de Batı'da, Amerika'da oldu.
Evet.
Özellikle denetim firmalarında içeren bir takım skandallar yaşadık. Yani her ne kadar böyle güçlü, büyük gözüken şirketlerin aslında içinin nasıl hani düzgün olmadığını biraz yaşadık o skandallarla. Sonra o tam biraz düzeldi derken bu sefer finansal kriz girdi ve tam bir sarsma oldu diye düşünüyorum ben.
Aslında sizin değindiğiniz o sürece açık radyo izleyicilerinin okuma ilgisi ve kültürel seviyesi çok yüksek olduğu için Richard Sennett var, Amerikalı bir akademisyen ve yazar. O kitabını şimdi tam hatırlayamayacağım ama şirketlerin son Bretton Woods'tan sonraki ekonomik değişime paralel olarak nasıl değiştiğini anlatan çok güzel bir panoramik anlatımı var. Bir dönem o kadar hızlı geçmiş 30 yılı şimdi çeşitli açılardan geriye bakıp analiz etmeye çalışıyorlar. Mesela dün ben yolda uçakta ilerlemenin sonu gibi bir kitap okuyordum. Ondan önceki yine yolculuklarda bu tür kitaplar oluyor. İşte
evet.
Post American World gibi Amerika sonrası dönem. Herkes farklı bir nitelemeyle geçmiş biraz türdeş olan 30 yılı bir yeniden değerlendiriyor. Çünkü oradan edinilmiş deneyler arasında o dönemin bir yandan hızlı, nispeten barışçı büyüme düzeyleri yüksek bir periyodu temsil etmesine rağmen büyük ölçüde dünyanın kaynaklarını sürdürülebilir bir büyümeyi temsil etmediğini gördük. Bir çeşit gelecekten ödünç aldığımızı, hatta bu belki utangaç bir ifade, geleceği tahrip ederek, var olanı tahrip ederek, geleceği tehdit ederek bir hızlı büyüme dönemi geçirdiğimizi ifade ediyor. Yani dürüstçe bakanlar, geleceğe dair sorumlu davrananlar bunu söyleyebiliyorlar. Şirketler de bu dönemde özün önceliğinden iktisadi faaliyetin ta Adam Smith'lerden başlayan felsefi boyutunu bir kenara bırakıp bir düz anlamda bırakınız yapsınlara geçip ekonomik başarıyı her şeyin önüne koyan bir evet. dönem, bir kültür yaşadı bu dönemde. Şeffaflık tabii geri plana gitti. Başarılı olan haklıdır sonucu ortaya çıktı. Başarılı, haklı olmak için sadece başarılı olmanız gerektiği için başarı kriterleri yavaşça değişti. Başarıyı ölçeceğiniz vadeler oldukça kısaldı. Bunu da başaramıyorsanız rakamlarla, kayıtlarla, durumlarla oynayarak kamuoyunu ve yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı aldatma özellikle, faaliyetleri evet. de gitti. Evet, diyebiliriz belki son 30 yıl birçok olumlu yanlarına rağmen hem iş hayatının da kamusal aslında özel sektör diye andığımız tarafın da çok önemli bir kamusal boyutu olduğunu, o kamusal boyutun da bu nitelemeyi hak etmesi için kamuya bilgi aktarması, kamunun ona dair meraklarını giderebilecek bir yapıda olması,
evet.
ona dair edindiği fikirleri, ona dair vereceği kararlara dayanak olacak bilgilerin sağlam ve güvenilir olması gerektiği manasında bir şeffaflığın hakikaten yeterince olmadığı, ortaya çıktığı bir dönem oldu diyebiliriz. Çok monolog yapmayayım o yüzden.
Yok, aslında hani bütün dünyada, bütün dünya bu süreçten geçti. Biz de herhalde bunun takibini yapıyoruz. İşte böyle acı bir takım tecrübelerden öğreniyoruz. Ama orada sizin dediğiniz bir şeyin ben de özellikle altını çizmek isterim. Yani özel sektör dediğimizde işte o bir işletme, bir şirket, onu kuran çeşitli kişilerin ve sonra onun ortağı olan çeşitli kişilerin yönettiği bir kavram. Dan ziyade aslında şimdi öyle bir yere geldik ki hani şirketlerin büyüklüğü, global düzeyde iş yapmaları ve tüketiciye karşı olan sorumlulukları. Sadece tüketici değil, işte küçük yatırımcılar var, alacaklılar var, tedarikçiler var derken hani kamusal anlamda aslında bir sorumlulukları
çok,
olduğunu
çok,
görüyoruz.
Çok, çok fazla
yani aslında. Bu yüzden hani bu şirket benim, bu şirketi ben yönetirim. İşte istediğimi veririm, istediğimi bilgiyi vermem tarzında bir yaklaşım aslında çok geride kaldı.
Yani. Kuşkusuz, çünkü yani hem iktisadi faaliyet içinde onlarla ilişkide olanların ona dair kanaatlerini doğru bir zemine dayandırması için o iletişim gerekli. Öte yandan da aslında bu 30 yıla baktığımız vakit böyle deme lüksü de ortada yok. Yani bu bir keyfiyet olmaktan da çıktı. Küçük ölçekli girişimleri, kişisel girişimleri bir kenara bırakıp şirketler dünyasını konuşuyor isek, zaten onu sanıyorum oraya ağırlıklı konuşuyoruz. Orada da böyle benim şirket diye nitelendirilebilecek bir şirkette kalmadı. Evet. Hem şahıslar anlamında, hem topluluklar, hem uluslar anlamında da benim sözcüğü çok fazla karşılığını bulmuyor.
Evet.
Uluslararası büyüklükte, hatta şirketlerin organizasyon şekliyle ulusların organizasyon şekilleri arasında bir uygunsuzluk da tebarüz etti, ortaya çıktı. Uluslararası bir şirket dünyasına uluslardan oluşan bir dünya cevap vermeye çalışıyor. Bu tür aslında kavramsal meseleler var gündemimizde.
Evet, evet.
Bakıyoruz işte yani Bretton Woods sisteminin bozulmasından sonra o fazla paranın... paranın uluslararası yatırıma kayması, uluslararası yatırıma kayınca o yatırımların güvenceye altına alınması için, yani yatırım yapanların kendi özel varlıklarıyla yatırım tutarları arasında bir bariyer çekmek için bu şirketler hukukuna filan başvuruluyor. Giderek şirketler bir kendinde şeye dönüşmeye başladı. Bir vitrine, daima borsada hisseleri sürekli alınıp dakikada bir hisseleri alınan satılan bir duruma dönüştü. Aslında hisseyi tarihi olarak insanlar alıp hisse senedinden kar payı elde etmek üzere ortaya çıkmış bir enstrümanken, bizatihi kendisinin, kağıdın kendisinin bir yatırım aracına dönüştüğü, bir yabancılaştığı, başkalaştığı bir çağa geldik.
Bir çağa geldik.
Bu kaçınılmaz mıydı? Ona girmiyorum. Spekülatif bir konu olabilir ama öyle olunca bu sıkışan vadeler her an şirketin kendini kamuoyuna iyi gösterme gayretine neden oldu ve bu yanıltmalar, şeffaflık dışı girişimler
evet.
daha çok ortaya çıktı diyebiliriz belki.
Evet, yani şeffaflıkla ilgili ihtiyaç o aşamada evet, en evet. çok ortaya çıktı. Yani kamuoyunun düzgün bilgilendirilmesi, evet, yanıltıcı evet. bilgi verilmemesi evet. küçük yatırımcıdan başlayarak.
Bir bakıyorsunuz çok büyük bir şirketin hissesinden alan yatırımcı 3 gün sonra bir başka bir sebeple o hisselerin 3 kat değer kaybettiğini görüyor. Bu tabii yatırımcının veya rasyonel bir süreçle akıl yürüten birisinin bilebildiği sebeplere dayanamaz bir anda 3 kat aşağı düşmesi.
Yani aslında bu sisteme güvensizliğini de getiriyor bir anlamda. Tabii, onu sağlamak tabii, için tabii. de en önemli unsurlardan biri şeffaflık. Bir müzik arası vereceğiz. Ray Charles ve Nora Jones'tan dinliyoruz. Here we go again.
I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no way to win.
Yeah.
Merhabalar tekrar. Programımızın ilk bölümünü dinlemeyenler için Ferruh Tunç'la beraberiz. KPMG Türkiye Başkanı. Aynı zamanda Şeffaflık Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılarından. Biz onunla özellikle özel sektördeki deneyimleri üzerinden ilk bölümde biraz dünyayı konuştuk ve özel sektörle şeffaflık nasıl bir araya geldi, nereden doğdu bu ihtiyaç, o konulara girdik. Şimdi Türkiye'ye dönmek istiyoruz biraz. Türkiye'de çünkü bu son zamanlarda, bu geçtiğimiz 1,5 yılın özel sektör açısından en çok konuşulan popüler konularından biri oldu. Bunun da bir sebebi vardı aslında. İşte yeni Türk Ticaret Kanunumuz yürürlüğe girdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu aslında bakıldığında birçok hükümleriyle neredeyse böyle bir devrimci bir yaklaşımdayken, bir nitelikteyken, bana göre son anda bir karşı devrim oldu. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum.
Evet, avukat olarak sizin söylediğinize itibar etmek durumundayız. Belki konuşma dilinde biraz abartmış olabiliriz ama bu izlenimi verecek gelişmeler izledik doğrusunu isterseniz. Ticaret Kanunu. Bu değişiklikler, kanun değişiklikleri konusunda biraz Anglo-Sakson yaklaşımının taraftarıyım. Çünkü sindirerek yapmaya gayret ediyorlar. Kanunları değiştirmekten çok geliştirerek değiştiriyorlar. Hmm. Türkiye'de ise bir müddet bir kanunu hiç değiştirmeden kullanıp sonra toptan onu değiştirme gibi, anayasalar dahil, bir eğilim var. Öyle olunca çok da başarılı olmuyor. Bunun en ilginç örneklerinden biri 50 küsur yıl sonra değişen Türk Ticaret Kanunu'nun 14 Şubat 2011'de yürürlüğe giren Ticaret Kanunu'nun önemli maddelerinin, konuştuğumuz konu bakımından önemli maddelerinin de içinde olduğu değişiklikler yapılması 1 Temmuz itibariyle. Geçenlerde bunu bir yabancıyla, Japon'la konuşuyorduk. Bir paket bekleniyor değişiklik dedim. Nasıl olur diye reaksiyon gösterdi. Bu daha bu yıl gelmemiş miydi bu kanun? Nasıl değişir yeni bir kanun dedi. Ben dedim bizim... Ben de Türkmenim ama bir Türkmen atasözü vardır. Göç yolda düzelir diye bir hukuk anlayışımız var. Böyle dedim. Evet, Ticaret Kanunu'nda sizin ifade ettiğiniz gibi kurumsal yönetim, şeffaflık, şirketlerin toplumsal sorumluluğu veya ticaretin güvenilirliği gibi farklı açılardan bakabileceğimiz çok destekleyici, bunlara destekleyici olumlu düzenlemeleri vardı. Bu konularda önemli bir tartışma birden çıktı. İşin ilginç tarafı bu kanun uzunca yıllardır hazırlanıyor idi.
Değil mi?
Bu sırada yani, bunlar tartışılmadı.
8-10 işin, sene. Evet. İşin, gibi bir süreden bahsediyoruz. Evet. Öyle az bir süreden de değil yani.
5-6 yıldan fazla. İkinci, bu ilginçliği daha da kuvvetlendiren, meclisten geçerken bir şeyler tartışılır. O sırada da hiçbir şey tartışılmadı. İlginç bir şekilde muhalefet ve iktidar ittifakla ve maddelerini ayrıntılı görüşmeye gerek bile bulmadan geçirdiler.
Hatta bu bir onur vesilesi oldu, evet. Anlaştılar ve
evet. Ama kanun yürürlüğe, bazı maddelerin, özellikle bazı maddelerin yürürlüğe girmesinin vakti yaklaştıkça, o da 1-1-2013'tü çoğu için. Orada gündelik gazeteler üstünden, yani bir uzmanlık diliyle de değil, gündelik maalesef, gazeteler üzerinden oldukça popüler ve çarpıtılmış bir şekilde bir tartışma başlatıldı. Ve sonucunun çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Bunlardan mesela şeffaflıkla ilgili, kuşkusuz ben konuyu değerlendirirken sadece son tartışılan, son durumdan bir konuyu ele almak bazen bizi güç durumda bırakıyor. Çünkü o son durum çok ideal bir durum değil. Söz gelimi şeffaflık sadece kanun maddelerinde değil, kanun hazırlanışında da aranması gerekiyordu. Ben geriye doğru baktığım zaman önemli bir şeffaflık zafiyetinin orada olduğunu düşünüyorum. Mesela Türk Ticaret Kanunu ile çıkar veya ilgilerini kurabileceğimiz çok önemli bir meslek mensup grubu vardı. 80 bin civarında Türkiye'de muhasebeciler. Bunlar bu sürecin içinde değildi. İşte bir 4000 kadar bir yeminli mali müşavir grubu vardı. Bunlar bu sürecin içinde değildi. İşte ticaret erbabı, az önce konuştuk, odalar, borsalar vesaireler vardı. Bunlar da bu sürecin içinde değildi garip bir şekilde. Öyle olunca ilgili tarafların katkısının veya itirazlarının dinlenmediği ideal yarattığınızda bunu işletemiyorsunuz. Onlar çünkü kanunu değerlendirmiyor. Zedelenen veya zedeleneceğini düşündükleri menfaatlerine göre cevap veriyorlar. Nitekim kanun yürürlüğe girmeye yaklaştıkça işte şu yetkiyi kim alacak, bu yetkiyi nasıl alacağız, yok benim işte borç şirketten nasıl alırım gibi çok özel seçilmiş ilgi alanlarında kanunun evet. bütününü hiç gözetmeden bir büyük bir tartışma çıkarttılar.
Evet. Gerçi şöyle de yani hani paylaşıldığında söyleyeceklerdir mutlaka ama ya şimdi bu şöyle oluyor. Bu şikeyle ilgili yasada da oldu aslında. Hmm. Şikeyle ilgili yasada hani böyle kimsenin ben bilmiyorum demesi mümkün değildi. Hatta birebir kendilerinin getirdiği özellikle bu kulüplerin kendilerinin baskıyla gidip lobi yaparak çıkardıklarını söyledikleri bir yasa. Döndü 6 ay sonra yine ters lobilerle değiştirildi. Bu sefer de farkına varmadık gibi bir yani açıklaması çok zor olan bir şey çıktı. Bunların herhalde yani o yasa yapım sürecinde de çok farkına varmıyor muyuz? Sonra da dönüp dediğiniz gibi böyle spesifik bizi etkileyen birebir menfaatimize dokunan yerler üzerinden çalışıyoruz sonra.
Gereğince ciddi olmadığını üzülerek belirtmek gerekir. Yasa yapma sürecinin hak ettiği ciddiyette yürütülmediğini açıkça söylemek lazım. Yani daha kibar belki ifade etmemiz gerekebilir ama bu mesela bir Temmuz'da kamuoyunda hiç tartışılmayan bir şekilde yeminli mali müşavirlere otomatik olarak geçici bir maddeyle denetçi yetkisini verdi kanun. Bu bir lobi faaliyetiydi. Ertesi gün bütün muhasebeciler itiraz etmeye başladı. Şimdi ben biraz önce gereken baktım. Düzelten bir madde var. Teklif vermişler. Teklif maddesine baktım. Orada bütün muhasebecilere verecek şekilde yapmışlar. Kanun da o maddeyi o kısmı kaldırdık diye çıkmış. Yani bakın hala son düzeltirken bile evet. düzeltirken bile belli bir bu ciddiyet sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama hatta su akar yolunu bulur bir şekilde kanun çıkıyor. Bu insanı ürkütüyor tabii. Kanun hakimiyet açısından insanı ürkütüyor. Yarın neyin nasıl çıkacağını kestirememek tatsız.
Bu aslında şeye de geliyor bir anlamda. Hani özel sektörün belli gruplarının, belli menfaat gruplarının bir yasa çıkarken yasanın üzerinde işte aynen şu anda yaşadığımız gibi belli alanına yoğunlaşıp lobi yapıp onu kendi menfaatleri evet. çerçevesinde düzeltmelerini. Bu da aslında kanunun o gerisindeki o felsefe neydi?
Tam ta kendisi. Evet. Asıl sorun bu. Asıl yani
neye döndü bu? Böyle sonra amorf bir hale dönüşüyor ta kendisi, çıkardığımız
ta kendisi.
Yasalar.
Bir şairimizin dediği gibi bir yere, nereye kulak kesilirse ötekine sağır oluyor. O menfaatine temas eden yere odaklanıyor ama bütün kanun ne olacağıyla çok ilgilenmemiş oluyor. Gerçekten de böyle oldu işte şeffaflığı yine ilgilendiren belki oralarda belli aşamalarda gerçekçi olmayan bir genelleme yapılmış olabilir. Ben bunu tartışmayacağım ama bir internet aracılığıyla şirketlerin bilgilerinin kamuoyuna açılması sanırım ilkesel olarak bizlerin desteklemesi gereken
kesinlikle.
Bir şeydi. Kimdir sahibi, nasıl bir faaliyeti var, nedir, ne zamandan beri gibi kolayca illa ticaret yapması gerekmez bir yurttaşın onu bakıp öğrenebilmesi gerekirdi. Bunu sadece denetlenen, diğer yandan bütün şirketleri denetleme konusu, bağımsız denetim zorunluluğuna tabi tutmuşlardı. Burada da belki bir İfrat olmuş olabilir ama şimdi Bakanlar Kurulu'na bunu aktardılar. Ne düzeyde yapacaklarını bilmiyoruz. Bu internet yoluyla bilgilerin açıklanmasında o denetime tabi olacak şirketlere münhasır kıldılar. Denetimi belli bir grupla sınırlayacaklar ama onu Bakanlar Kurulu belirleyecek. O da zaten mesela bizde kanunla icraat arasındaki dengeyi siz avukatsınız. Onu Bakanlar Kurulu mu belirlemeli, kanun mu belirlemeli ayrı bir tartışma konusu.
Ya burada aslında herhalde o ilk başta konuştuğumuz şu konuya geliyoruz. Yani biz kendimizle ilgili standart bir takım bilgileri düzenli bir şekilde vermek konusunda bir problem yaşıyoruz. Yani bu sadece aslında kamuyu ilgilendiren bir şey değil. Yani bir bilgi edinme yasamız var mesela. Kamuyu bilgi vermeye zorluyor. Bu yasa da aslında çok da model ve öncü nitelikte olan bir yasaydı. Yani dünyada her yerde belki yoktu ama Türkiye'de ilk defa birçok açıdan en azından model olarak uygulanacaktı. O da aslında özel sektörü belli standart formattaki bilgileri vermeye zorluyordu. Yani finansal bilgilerini ver, düzgün mü iç yapın, yoksa işte kimler yöneticilerin, kimler ortakların. Hani bunları bilmeye hakkı olan kişiler var. Demin bahsettiğimiz kişiler, işte küçük yatırımcılar, alacaklılar, tüketiciler gibi. Bunlara bilgi ver diyen bir mantıktaydı aslında. Ve biz galiba özel sektörümüzde bundan hoşlanmadı çok fazla. Biraz çekti ayağını diye düşünüyorum.
Yani burada belki şunun altını çizmekte yarar var. Burada SALT özel sektörün onu sevmemesi bir görüntüsü. Asıl bir temelde bir meselenin görüntülerinden birisi bu. Diğeri de yasa çıkarma prosesinin kalitesi. Diğer taraftan da yasa kültürüyle ilgili. Yani doğal ve organik bir şeyi karşılayan bir formal yapı, hukuk. Eğer siz bunu hakikaten gerçekçi olmayacak bir şekilde bir formalizasyon yaparsanız, bu sefer hukuk dışında bir enformel düzen oluşuyor.
Evet.
Enformel düzeni bir yasa çıkarak değiştiremezsiniz. Yasayı enformel düzeni zorlayacak ama gerçekçi bir şekilde, dönüştürebilecek bir şekilde düzenlemeniz lazım. Bütün buralarda aksıyoruz. Yani bir hukuk devleti olma, hukuk toplumu olma çabamız içindeki aksaklıklar bunlar. Yeterince ilerlemiş değiliz doğrusu bu noktada.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Tekrar görüşmek üzere gelecek haftaya kadar. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın.
Ben de teşekkür ederim. Aynı dileklerle.